Ayrım 2.
Mehmet Paşa Cenk adamı değil, bir iş yapayım dedi. Bir sabah gördük ki beyaz bayraklı elçileri geldi, içeriye aldık. Paşa Hazretleri mahsus selam eder, iki gözlerinizden öper. Beyhuda kan dökülmesin, biz onun istediğini yapalım, o da bizim istediğimizi yapsın, uzlaşalım, çekilip gideyim. İkimiz de padişahımızın hayır duasını alalım buyurdular dediler. Kara yazıcı, ben Amasya sancağını isterim. Ya paşa benden ne ister diye sorunca, Serdar Hazretleri senden Budak oğlu Hüseyin Paşa'yı ister dediler. Abdülhalim Bey, ben de o zalim müfsidi size verdim dedi. Hüseyin Paşa'yı soyduk, bir iç donu gömlekle kale bedeninden aşağı iple sarkıtıp Serdar'a teslim ettik. Mehmet Paşa da kara yazıcıya Amasya sancağı menşurunu gönderdi. Budak oğlunu aldı, Urfa ölünden göçtü gitti. Serdar tarafından İstanbul'a gönderilen müfettiş Hüseyin Paşa'nın akıbeti çok feci oldu. Eski Habeşistan Miri Miran'ı, Divan-ı Hümayun'a Urfa'dan geldiği kılıkla baş açık ve yalın ayak çıkarıldı. Divan önünde elleri ve ayakları bileklerinden kırıldı. Bir ata bindirilip dolaştırıldı. İstanbul halkına teşhir edildi. Sonra odun kapısında çengele atıldı, çengelde öldü. Kara yazıcı da yanındaki Sarıca ve Sekban Leventlerle kapandığı Urfa'dan çıkıp Amasya yolunu tuttu. Mesele kapanmış mıydı? Hayır. Yaz yazdığını, kış kışlığını, Sinan Paşazade de kahpeliğini gösterecekti. Yine Şahverdi Kahya şöyle anlatır. Serdar Sinan Paşazade Mehmet Paşa'nın kahpeliği, verdiği affı aman ile sancak menşurundan dönekliği olmasaydı, bunca vakayı olmaz ve nice masumların malına, ırzına ve canına eller uzanmazdı. Urfa'dan Amasya'ya gitmek üzere çıktık. Kara yazıcı kaymakamlığında adaletle hükümet ettiği için cümle Amasyalı bizi canı gönülden istikbale hazırlanmıştı. Ama onu gördük ki Mehmet Paşa vezaret ırzını yere çalıp, bu kara yazıcı fermanlıdır, serdarlığımız aslında onun üzerinedir deyip yolumuzu kesmiş. Azim cenk eyledik. Serdar Paşa'nın kahyası Çaker Ağa ve daha nice ağaları maktul oldu ama galebe yine onda oldu. Kış ağzıydı, bize Urfa'da tıkışlamak düşerdi. Urfalı'dan elçiler geldi, bizim beyin ayağına düşüp yalvardılar. Urfa'nın ayan ve eşrafı, Abdülhalim Bey hanedan sahibi kişidir. Urfa'ya gelip cennet vatanını çiğnetmesin, Urfa onun yüzüne harap olmasın demişler. Bunun üzerine Sivas tarafında Sarp dağlara vurduk gittik. O kışı dağlarda, derbentlerde bin bela ve vahşet içinde geçirdik. Ama bizim elimizden kimsenin hatırı rencide olmadı. Köylüler gönül rızasıyla beslerdi. Sinan Paşazade de Diyarbakır kışlağına çekildi. Niyeti evvel baharda üstümüze yürümekti. Sivas valisi Mahmut Paşa Engürüz, yani Macaristan seferine memur olmuş, Sivas askeriyle İstanbul'a gitmişti. Hak tanır, doğru söyler, vezirlik şanını bilir kişiydi. Şeyhülislam Sunullah Efendi ile kaymakam Yemişçi Hasan Paşa'ya gitmiş, karayazıcı itaat etmiş, fesattan el çekmişken mücerret Sinan Paşazade'nin dönekliğinden tekrar dağa çıkmış ve sırf Serdar'dan korunmak için bir derbende sığınmıştır. Aslında devlete büyük hizmetler görecek, devlet kapısında kullanılmaya layık adamdır. Bir sancak verirsin, hizmeti görürsün, ben kefilim demiş. Sunullah Efendi'nin kardeşinin oğlu Çelebi Kadı derler, Molla Efendi de o sırada Sivas'taydı. Abdülhalim Bey'e şefaat yolla amcasına mektuplar yazmış, o dahi bu son defa dağa çıkmasına Sinan Paşazade sebep olmuştur demiş. Sivas'ta Kandilli Aşık derler bir kalender vaka üzerine destan düzmüştü. Mektubuna onun şu kıtasını dahi yazmış. Kahpelik etti Sinan Paşazade, zulm olmaz bize bundan ziyade, kız oğlana cana mala kıydılar, kanımız içtiler misali bade. Ve daha çok şeyler yazmış. Molla karayazıcıdan çok para almış da mektup yazmış dediler, yalandır, köy vurmayan adam da akçe olur mu? Molla'nın yazdıkları Şeyhülislam'ın şefaati ve Beylerbeyi Mahmut Paşa'nın kefaletiyle Abdülhalim Bey'i tekrar affettiler ve kendisine Çorum sancağını verdiler. Sinan Paşazade de serdarlıktan alınıp İstanbul'a çağrıldı. Mahmut Paşa'ya da geri Sivas'a dön, kefil olduğun adama baskı ol demişler. Dağdan Çorum'a indik. Karayazıcı bir eyyam Çorum'da yine adaletle beylik yaptı. Sivas Beylerbeyi Mahmut Paşa ile beraber içeride türeyen softa eşkıyasını tenkile memur edildik. Sefer hazırlığına başladık. Sinan Paşazade İstanbul'a vardığında Sadaret Kaymakamı Yemişçi Hasan Paşa'yı görmüş. O cahil tamahkarın hırsını tahrik ile kara yazıcı gibi şu kadar yüz köy, kasaba ve çiftlik soymuş karun hazinesine sahip Şaki'ye 300 bin akçelik sancak badi hava verilir mi? Bu ne gaflettir, en azdan 500 kese istesen verirdi demiş. Yemişçi, ya sen Amasya'yı verdiğinde ne aldın diye sorduğunda, ben Amasya'yı verdiğimde karşılığında müfettişi aldım ve hem dahi verdiğim sancağı geri aldım demiş. Çoruma yemişçi başının bir ağası geldi bizim beye. Kaymakam paşa senden 300 kese karz-ı hasen ister beyim dedi. Karayılcı 3 kese istese veremem dedi. Ya biz seni dağdan Çorum'a badi hava mı indirmiş olalım deyince Abdülhalim Bey'in kan beynine sıçradı. Biz dağda yol kesip kervan soymadık da ya şimdi sancak alınca Çorum şehrini mi soyalım? Vallah billah elçi olmasan seni şimdi konak önünde asardım. Defol bırak günahbekar gidi diye kaymakam paşanın ağasını kovdu. Yemişçinin ağası Çorum'da 3 gün eğlendi. Meğer Melun bir acuze avrat bulmuş, onun vasıtasıyla bizim beyin Çengiz'i davulcu kızı Hümayi elde etmiş. Bir çekmece içinde ufak tefek hulliyat vermişler. Dağdan Derbent'ten Çorum'a inip bey konağına girmiştik ama henüz yerleşmemiştik. Karayazıcı'nın 18 bayrak çeker 4000 nefer levendi vardı. Çorum Yeniçeri ağası birkaç yüz nefer Yeniçeri ile kaleye kapandı. Kaleyi Karayazıcı'ya teslim etmedi. Bizim beyin aklına fitne ve fesat olmadığından kaleyle mukayyet olmadı. Levendini hanlara bekar odalarına dağıttı. Kendisi de 100 kadar has bendesiyle konağa girdi ama harem yoktur. 8-10 avrat vardır o kadar. Konakta mutfak ocağı tüter, hamam külhanı yanmazdı. Ol avratlar da erler gibi çarşı hamamına giderlerdi. İşte davulcu kızı Hümayi ol acuze-i meşakkare hamamda ifade eylemiş. Kasıt şuymuş ki yemişçi Hasan Paşa elbet ki Karayazıcı üzerine asker gönderecektir. O zaman kale elimizde olmadığından bize Çorum'dan çıkmak düşecektir. İşte o hengamede davulcu kızı Hüma saçları içinde sakladığı hançerle Abdülhalim Bey'i cami habında katledecek, bey kim vur diye gidecekti. Meğer Natır Karı ol acuze ile Çengi kızın halvete kapanmalarından şüphelenmiş, kulak verip dinlemiş, beye gelip haber verdi. Karayılcı tınmadı. Yemişçinin ağzını arattı, herif kaçmış bulamadılar. Aradan ay geçmedi, Karayılcı tekrar fermanlı oldu. İstanbul'dan 6. Vezir Hacı İbrahim Paşa'yı askerle Çorum'a gönderdiler. Abdülhalim Bey bir gün Hüma ile cami habında halvet olduğunda kızın saçları arasından bir küçük hançeri kendi eliyle çıkardı. Boğ kahpeyi diye davulcu kızını yular kıstıya teslim etti. Hümayı boğdular ve Çorum dışında 3 konak yerde İstanbul yolu üzerinde saçlarından bir ağaca astılar. Biz de Çorum'dan çıktık. Karayazıcı'nın asıl büyük isyanı 1600 senesi baharında, Nisan ayı sonlarında Çorum'dan çıktıktan sonra başladı. Çorum'dan 4000 Levent'le çıkmıştı. Birkaç gün içinde bayrağı altında 20.000 kişi toplandı. Abdülhalim Bey Badire'den Badire'ye zorla sürükleniyordu. Kesin kararını vermişti. İkinci defadır ki padişah ve devlet adına verilmiş olan af ve aman fermanları bozuluyordu. Artık bir üçüncü fermana herhalde güvenemezdi. Bundan sonra ferman dinlemeyecek, kendi fermanını dinletmek isteyecek dağ padişahı olacaktı. Aşiretinden bir kızla evlenmiş miydi, çocukları var mıydı bilmiyoruz. Fakat boğdurttuktan sonra saçlarından astırdığı Çengiz'ini, canı ve gönülden sevdiğini Şahverdi anlatıyor. Davulcu kızı Karayazıcı'nın kapatma Çengiz'iydi ama fahişe değildi. Leventler babasının evinden dağa kaldırmışlar, bir eyyam dağda gezdirip oynatmışlar. Abdülhalim Bey'e getirdiler, bakiredir diye yemin edip teslim ettiler. Bey'in aguş muhabbetine düştükten sonra gayet de sevgilisi oldu. Hümaya gayri er eli değmedi diyor. Zamanı gelmiş, yanında 30.000 levent beslemiş Karayazıcı'nın sevgili Çengiz'in boynuna birkaç dizi altın ve birkaç külçe ince bulup takamayışı ve bir gün onun tiraşide fil dişinden boynuna bir yağlı kement geçirtmeye mecbur oluşu hakikaten hazindir. Karayazıcı'nın Ali Osman'a meydan okumasında bu ihanetin de büyük tesiri olsa gerektir. Çorum'dan Kayseri Ovası'na doğru yürüdü. Hacı İbrahim Paşa'yı da peşi sıra oraya çekti. Ve Hacı Paşa'yı 1600 senesi Eylül'ün 23. Cumartesi günü Kayseri Ovası'na ağır bir bozguna uğrattı. İbrahim Paşa ordusundan 15 çorbacı ve 1000 Yeniçeri maktul düştü. Paşa güçlükle Kayseri iç kalesine can attı. Askerlerinden kendisiyle beraber kaleye giremeyenler tamamen kılıçtan geçirildiler. Bu kanların vebali acaba kimin boynunaydı? Karayazıcı Kayseri şehrine bir hükümdar edasıyla girdi. Artık yeni bir af düşünmüyordu. Kayseri'de hiç tereddüt etmeden padişahlığını ilan etti. Ayan ve eşrafı toplayarak bundan böyle vergilerin Osmanlı defterdarına değil, kendisinin tayin edeceği defterdara verileceğini bildirdi ve bir defterdar tayin etti. Kayseri ülemasından Şeyh Abdurrahim Efendi'yi Şeyhülislam yaptı ve yine o şehrin ayağından ve bağrıyanık takımından Dilaverzade Ali Paşa adına bir ihtiyarda veziri azam tayin etti. Bütün Osmanlı tımarlarını iptal ederek tuğraları kendi adına çekilmiş menşurlarla 12 zehamet ve 200 kılıç tımar yeniden verildi. Menşurlara Halim Şah Muzaffer Bad diye bu dağ padişahının tuğrası çekildi. Kara yazıcının menşurlarından birinin suretini Vaka Nüvis Naima Efendi aynen naklediyor. Biz de onu bugünkü dile çevirerek yazıyoruz. Bu hükmün sahibi Kayseri sakinlerinden Mehmet Nam kimse, Osmanlı tarafından üzerimize gönderilen ve Allah'ın inayetiyle hezimete uğrayan Serdar Hacı İbrahim Paşa muharebesinde tam hulus ile bizim tarafa geçtiğinden kendisini bütün vergilerden affettim ve eline bu hükmü hümayunumu verdim. Buyurdum ki Osmanlı'nın eli bu taraflardan tamamen kesildikten ve saltanat bana kati olarak mukadder olduktan sonra tarafımdan tayin olunan hakimler ve ümera bu hüküm mucibince kendisinden hiçbir vergi istemeyeler. Her kim bu hükme itaat etmezse cezası verilir. Kara yazıcının dağ padişahlığı 1600 Eylül'ünden 1601 senesi Ağustos'una kadar tam bir sene sürdü. Burada yine şah verdiği dinlemelidir. Kamil bir sene Kayseri'de oturduk. Hacı Paşa İçkale'deydi. Ona aman verdi. Benim amanım Osmanlı sözü değildir. Kaleyi teslim etsin. Çıksın dilediği yere gitsin. İsterse benimle burada kalsın. Kılına hata gelmez dedi. Ama Hacı İbrahim Paşa kaleden çıkmadı. Erciyes eteğinde kayalar üstünde bir yüksek metin kaledir. Bizde ise top yok dövelim. Hüküm devranıdır dedik bıraktık. Hacı İbrahim Paşa bozgunundan sonra Bağdat valisi Hasan Paşa kara yazıcı üzerine serdar oldu. Bu Hasan Paşa, Sokullu Mehmet Paşa'nın oğludur. Vezir oğlu vezir bir bahadır, devletlidir. Kara yazıcı Abdülhalim Bey bu haberi alınca çok üzüldü. Onun benim elimde ve benim onun elinde telef olmamız ikimize dahi yazıktır dedi. Sonra öğrendik ki aslında üzerimize serdar olan bu Sokullu oğluymuş. Hacı İbrahim Paşa Hasan Paşa'ya yardımcı gönderilmiş. Fakat Hacı Paşa galebe ve nam benim olsun diye hot be hot üzerimize gelmiş. Hasan Paşa kışı Diyarbakır'da geçirdi. Baharda otağını şehir dışına çıkardığını haber aldık. Biz de Kayseri'den çıktık, Elbistan'a doğru yürüdük. Sokollu oğlu ile Elbistan yaylasında Sepetli mevkiinde karşılaştık. Hicri 1010 senesinin 12. pazar günü, yani 12 Ağustos 1601, cenk kuşluk vaktinden ikindiye kadar devam etti. Yayla kan deryası oldu. Bizim taraftan 20 bin levent paşalı kılıcı altında düştü. Bütün çadırlarımızı, ağırlığımızı ve kara yazıcının Kayseri'den kaldırdığı hazineyi bırakıp 10 bin kişiyle Canik dağlarına kaçtık. Kara yazıcı sevgili Çerkez gulağımı Piyale'yi atının terkisini alıp kendi canıyla beraber güçlükle kurtardı kaçtı. Hasan Paşa tarafından Tokat önlerine kadar takip edildik. Bu hezimette kara yazıcının ağır yaralandığını, bilakis efendisini Çerkez Biyane'nin kurtardığını söyleyenler de vardır. Hasan Paşa'nın eğer istemiş olsaydı Abdülhalim Bey'in peşini bırakmayıp yakalayabileceğini, bu takibin İstanbul'a karşı bir gösteriş olduğunu da söylerler. Zafer armağanı olarak İstanbul'a 10 binden fazla Celali Başı gönderildi. Fakat Sepetli zaferi Sokollu Zade'ye çok pahalıya mal oldu ve kara yazıcının intikamı çok müthiş alındı. Elbistan yaylasında bozulduktan sonra kılıç artığı 10 bin kadar askeriyle Canik dağlarına kaçıp sığınan kara yazıcı Abdülhalim Şah o dağlardan bir daha çıkmadı. 1601 yılı sonbaharında orada öldü. Ağır yaralıydı, yarasını tımar edemediler, kurtulamadı dediler. Kendi adamları tarafından hatta kardeşi Deli Hasan'ın teşvikiyle öldürüldüğü de söylendi. Şahverdi Kahya ölüm sebebini zikretmeyerek Osmanlı'nın eline geçip hakaret görmemesi için kara yazıcının naaşını paraladılar. Her parçasını bir başka yere defnettiler. Kara yazıcının Canik dağlarında 8-10 yerde mezarı vardır. Her bir uzvu bir yerdedir diyor. Vaka Nüvis Naima Efendi de kara yazıcının adamları arasında Şahverdi, Yular Kıstı, Tavil gibi kimseler ki ayrı ayrı her biri büyük afet şakiydi. Kara yazıcının kardeşi Deli Hasan'ın yanında toplandılar diyor. Deli Hasan Paşa. Kara yazıcı baş kaygısı ve devamlı tahrik karşısında isyan etmişti. Fakat şekavet yoluna sapmaktan daima çekinmişti. Sepetli Muharebesi'nde 30 bin askerinin 3'te 2'sinin telef olması da askerin üstündeki otoritesini gösterir. Muharebeyi kaybettiğini kesin olarak gördükten sonra kaç emrini vermeseydi zannederiz ki hepsi kırılır ölürdü. Kardeşi Deli Hasan Bey Halim Şah'ın yerini aynı manevi nüfuzla doldurmayınca yanındakileri vurgun, baskın, gasp ve yağmayla tatmin etmeye mecburdu. Deli Hasan amansız bir şaki oldu. İki kardeş arasında yıllarca beraber dolaştıkları dağlar, derbentler, yarlar kadar fark vardı. Deli Hasan her türlü şenaat ve melaneti irtikaptan çekinmeyen adamdı. Sanki şeytan-ı racim elinde terbiye görmüştü. Şahverdi 5 konak ilerisine kadar gözcülerimiz vardı. Ulu ağaçlar üstünde paşa askeri gözlerdi diyor. Yalnız gözcüler değil, köylerde, kasabalarda elleri, yatakları, casusları da vardı. Sokollu oğlu Hasan Paşa Sepetli Muharebesi'nden sonra askerinin bir kısmını eyalet ve sancaklarına gönderip dağıttı. Azıcık bir kuvvetle Tokat kışlağına çekildi. 1601-1602 kışını Tokat'ta geçirdi. İlkbaharda Orta ve Doğu Anadolu vilayet ve sancaklarının askerleri paşalarıyla beraber bu yeni serdarın kumandasında toplanacak ve öldüğünü henüz haber alamadıkları Karayazıcı'nın üzerine yürüyeceklerdi. Karayazıcı Canik dağlarında sığırılacak, yanındaki şu kadar bin celali ile imha edilecekti. Hasan Paşa harem takımıyla hazinesini ve bütün ağırlığını Bağdat'a bırakmıştı. Diyarbakır'a oradan Elbistan yaylasına ılgarla gelmişti. Harem ile hazine ve ağırlık kervanı 1602 Mart'ında yola çıktı. Deli Hasan cüret ve cesaretle Karayazıcı'nın kat kat üstünde bir şerirdi. Bunu haber alınca bir taşla iki kuş vurmak istedi. Yanındaki 10.000 celali ile Canik dağlarına inip Tokat üzerine yürüdü. Askerini dağıtmış olan Hasan Paşa'yı Tokat'ta basacak ve Bağdat'tan gelen paşa kervanını da vuracaktı. Burada vurulacak olan kervanın ne olduğunu anlamak için Sokollu oğlu Hasan Paşa'yı azıcık yakından tanımak lazımdır. O devirde yaşamış müverrih Peçevi İbrahim Efendi bu vezirin portresini çok renkli çizmiştir. Babasının hayatında ve onun şehadetinden sonra Anadolu'da ve Irak'ta valiliklerde bulunmuştu. Hatta nakil olunur ki Bağdat'ta valiyken cuma namazlarına padişaha takdir eder tavır ve tarza çıkarmış. Bu hali babasına aksetmiş, padişaha da nakledilirse gazaba gelir korkusuyla şikayetçileri vardır diyerek Bağdat valiliğinden azzini arz etmiş. Saadetli padişah, yok azil olunmasın ama ol değme yapukları kalsın diye tembih etmiş. Meğer o hallerini padişah kendisinden evvel işittirmişler. Padişah Sokollu'ya saygısından ses çıkarmazmış. Gayet güzel, yakışıklı ve gösterişe düşkün bir şahbaz ve şehlevent bir çelebiydi. Ama bir mertebede mağrur, hodbin ve hotperestti ki gözüne kimseyi kestirmezdi. Vezirler arasında akranı olan şöyle dursun mevkice üstünde olanlara bile iltifat etmezdi. Bir acayip vaziyeti de vardı ki devlet sahiplerinden birinde görülmemiş, işitilmemiştir. Mesela bir gulama meftun ve havadar olur, oğlanı kendisine hazinedar yapardı. Kendi giydiği libası giydirir, bindiği atın eşi bir ata bindirir. Başlarında selimi destar, alayda mahiyetinde bu kadar ümera ve kibar varken birini yanına yanaştırmaz, illa ol gulam ile yan yana at başı beraber olup giderdi. Ancak alay selamına durduklarında oğlan atının başını paşasının üzengisi hizasına geri çekerdi. Rumeli'de olsun, Anadolu'da olsun adeti böyleydi. Hazinedar oğlana kendi otağının aynı bir otağı kurulur, mülakata gelenler evvela hazinedarın otağına alınırlar, sonra huzuruna kabul olunurlardı. Tazeliklerinde hazinedarlığını yapmış iki kapıcı başısı vardı. Onlar da kendisinin giydiği kah atlas ve kemha, kah seraser ve dibadan esbaplarla nereye gitse peşi sıra giderlerdi. Eğri Kalesi muhasarasında Metris'e girmişti. Birkaç defa gittim, gözümle gördüm. Kırmızı entari giyer, üzerine kolan kuşak koşanırdı. Kuşağının 4 yahut 5 tane murassa altın tokası vardı. Üzerlerine zümrüdü anga kuşu resmi tasvir olunmuştu. Bu cümleden garibin garibi bir şey de Kâh-ı Bihişt, yani cennet bahçesi adını verdiği bir taht sedirdir. Bağdat valisiyken oranın namlı kuyumcularına yaptırmıştı. Kurulur bozulur portatif som gümüşten hakikaten cennet bahçesiydi. Gayet geniş gümüş bir tablo üzerinde yine gümüşten büyük bir sedir, etrafında gümüşten yapılmış nar ve turunç ağaçları, ortada da fıskiyeli bir havuz vardı. Ağaçların gövdelerine, yaprak ve meyvelerine hurda elmaslar, yakutlar, zümrütler kakılmıştı. Padişah hazinesinde eşi bulunmayan bir şeydi. Bu Hasan Paşa'nın çelebiliği üstünde çelebilik tasavvur edilemez, fakat muharebede düşman karşısında da el hak onun kadar ayak direyen devletli olmaz. Budin'in, Peşten'in ve Engürüs Macaristan serhadinin sair kalelerini kılıç sahipleri, bu Sokollu oğlu Hasan Paşa'nın bahadırlığı ve kılıcını inkar etmemişlerdir. Deli Hasan evvela Bağdat'tan gelen kervanı çevirip vurdu. O zamana kadar görülmemiş bir yağma oldu. O devirde yaşamış olan müverrih Peçevi İbrahim Efendi Deli Hasan'ın etrafında toplanmış celalileri şöyle tasvir ediyor. Baldırı çıplak, ayakları yalın, kimi çırılçıplak, kiminin başında avrat saçları gibi uzun saçları vardı. Her biri zehri katil adamlardı. Biz bu portreleri biraz daha canlandırabiliriz. Saçlı şabbı Emredi, bıyığı sakalına karışmış olanı, hafta ve ay değil, yıllar boyunca vücutları hamam su yüzü görmemiş, ağaç kabuğu gibi kir tabakası altında hakiki cilt kaybolmuş, kemik tırnaklı, ağır kokulu, bitli, Allah bilmez, peygamber tanımaz, yakutu, zümrüdü, elması camdan, sırçadan ve gümüşü kalaydan, altını yaldızdan ayırt etmekten aciz, eline geçecek mücevheri, altını ve gümüşü ne yapacağını bilmez, korkunç bir gılzet içinde, tek ve en hassas tarafı en kısa süresi içinde behimi zevki. İşte Karayazıcı'nın büyük tarafı bu biçareleri şer yolunda koşturmaması ve Deli Hasan'ın melaneti de onları şerre alet etmesidir. Bağdat'tan gelen Hasan Paşa kervanı Diyarbakır civarında yakalanmıştı. Denk denk top top ince ve sırma işlemeli ağır kumaşlar, atlasları, dibaları, kemhaları, kadife ve seraserleri, paha biçilmez Hint ve Acem şallarını kılıçla arşınlayarak kesip paylaştılar. Ayağında donu olmayan edep yerini çul çaputla örtmüş ehremen beline Lahor şalı sardı. Yalın ayağının tabanı yarık dağ iti oğlan kuşağına kabzası murassa hançer koydu. Keyf ve zevk ehli Sokolluoğlu Hasan Paşa'nın yağma edilen hazinesi içinde kâh-ı bihiş de ellerine geçmişti. Deli Hasan vezirin adamlarına bu cennet bahçesini kurdurttu ve sonra o mücevherli gümüş sedir tahta gömgök kıl içinde yarı çıplak bir saçlı şakiye oturttu. Karşısında bir de saçlı köçek oğlan oynattıktan sonra bu sanat şaheserini baltalarla paralatarak yağma diye bağırdı. Bazı hakları da teslim etmelidir. Deli Hasan bütün melanetine rağmen ırsen sahip olduğu beyliğinden de bir şeyler muhafaza ediyordu. Bu kervan vurgununda Sokolluoğlu'nun ırzını yıkmadı. Eline düşen hareme kadınlara tasallut ettirmedi. Hatta kadınlara ait cevahir vesaire eşyaya asla el uzattırmadı. Kadınların yanına emin adamlar katıp Divriye'ye, oradan da Arapkir Kalesi'ne gönderdi. Muhakkak ki bir Sinan Paşazade Mehmet Paşa'dan kat kat asildi insandı. Deli Hasan hazine kervanı vurgunundan sonra Tokat üzerine yürüdü. Büyük vurgun haberi etrafa yayılınca dağlarda dolaşanlar hemen ılgarla Deli Hasan'ın bayrağı altına koştu. Hamur şekavet mayasıyla derhal kabarmış, Deli Hasan'ın kuvveti 10.000'den 40.000'e yükselivermişti. Sokolluzade bu kuvvete karşı sahrada tutunamadı. Tokat şehrini Deli Hasan'ın pençesine bırakıp azıcık askeriyle iç kaleye kapandı.